Ayrım 17, sayfa 149. 3. Dünyadaki değişimin gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine olumsuz etkileri. Genelde bir ülke dışa ne kadar açıksa, diğer koşullar verirken, dünya olaylarından etkilenme derecesi de o ölçüde fazladır. Çünkü dış ticaret gayri safi milli hasılanın öylesine yüksek bir oranıdır ve ülke büyümesinde ihracat artışının payı o kadar büyüktür, dış ticarette koruma ne kadar azsa, dünya piyasasındaki değişmelerin iç piyasaya intikali o kadar kolaydır. Aynı şekilde cari işlemler bilançosu açık veriyorsa ve ülke büyük çaplı kredi girişine dayanıyorsa, bu açığın, gayri safi milli hasıla payının ve dış borçlanmadan doğan rizikolar ve etkilerin de o denli yüksek olma olasılığı vardır. Özellikle petrol krizinde olduğu gibi dış ticaret hatleri şiddetle aleyhe döndüğü bir dönemde, GOE'yu serbestleşmeye ve ihracata dönük büyüme modeline dış baskılarla sokmak, artan ölçüde bu kanaldan gelir kaybına uğratmak demektir. Nitekim Türkiye böyle bir süreç yaşanan 1929 ve 1958 krizlerinin etkilerini denetimli planlı ekonomiye geçerek atlatmıştı. Aşağıda dış baskılarla serbestleşmenin gelişmekte olan ülke ekonomilerine olumsuz etkileri incelenecektir. Alt başlık 1. Büyümenin duraklaması ve borç yükünün ağırlaşması. Genellikle dış borç yükünün ağırlığını ölçmek için birkaç ölçüt kullanılır. Bunlardan biri toplam borç stokunun gayri safi milli hasılaya oranıdır. Bu ölçüt borç artışı kadar ekonominin aynı dönemde gayri safi milli hasılanın reel artışından etkilenir. İkincisi borç servisi yani yıllık borç ödemelerinin taksit artı faiz ülkenin yıllık mal artı hizmet ihracatına oranıdır. Dolayısıyla yıllık borç ödemeleri ile ülkenin ihracat gelirindeki artıştan etkilenir. Öte yandan ülke ya da bir firma dış borç alırken buna ödeyeceği yıllık faiz oranının borçla yapılacak yatırımı sağlayacağı yıllık gelir artış oranının üzerinde olmaması gerekir. Konu ülke çapında düşünüldüğünde ihracat artışı da buna eklenir. Eğer bir yanda dünya olayları olumsuz giderken IMF ve Dünya Bankası tarafından kredi vermede tavsiye edilen ekonomi politikaları büyümeyi durduruyorsa açıktır ki yukarıdaki ölçütlere göre borç yükü ağırlaşır. Eğer artan cari işlemler bilançosu açığı tüketim ve yatırım değil tümüyle dış dünyaya fiyat sistemiyle yapılan transferlerle ilgili ise borç yükü vahim duruma gelir. Çünkü karşılığında net bir gelir artışı yoktur. Yapılan hesaplara göre 1978-1981 arası yıllarda petrolsüz gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler bilançosu açıklarındaki 66 milyar dolarlık artışın 18 milyar doları petrol fiyatları artışı, 24 milyar doları faiz hatları artışı ve 21 milyar doları dış ticaret hatlarındaki aleyhe dönüşle ilgilidir. Yani cari işlemler bilançosu açıkları dolayısıyla dış borçlanma gereğinin kaynağı bu bağlamda ortaya çıkan dış transferlerdir. Yüksek konjonktürün doruk yılı olan 1973'teki duruma bakıldığında petrolsüz gelişmekte olan ülkelerin borç yükünün olağan sayılan oranlarda kaldığı, oysa durgunluğun yoğunlaştığı 1980 ve izleyen yıllarda borçların her ölçüde göre giderek ağırlaştığı görülür. Tablo 3. Gelişmekte olan ülkelerin dış borç göstergeleri 1980, 1982, 85, 86 yüzde olarak. Dış borç bölü gayri safi milli hasıla 1980 20.6, 1982 26.3, 1985 35.8, 1986 35.4. Dış borç bölü ihracat 1980 90.0, 1982 117.6, 1985 143.7, 1986 144.5. Faiz artı taksit bölü ihracat 1980 16.0, 1982 20.6, 1985 21.4, 1986 22.3. Toplam dış borç milyar dolar olarak 1980 428.6, 1982 551.1, 1985 727.7, 1986 753.4. Özel dış borç bölü toplam dış borç 1980 63.1, 1982 65.0, 1985 63.9, 1986 63.5. Kaynak: Dünya Bankası World Development Report 1987. Tabloda 90 gelişmekte olan ülke kapsanmıştır. Oysa toplam dış borcun 1980'de gayri safi milli hasılaya oranı %20.6'dan 1985'te %35.4'e, toplam dış borcun ihracat gelirine oranı %90'dan %144.5'a, dış borç servisinin ihracat gelirine oranı %16'dan %22.3'e çıkmıştı. Toplam dış borç stoku da %75 oranında büyümüştü. Bu büyümede faiz hatlarındaki artış, dünya piyasasındaki yavaşlama ve Batı ülkelerinde artan korumacılık, dış ticaret hatlarındaki aleye seyir ön planda etkendi. Faiz hatlarındaki artış yalnız bugünkü yatırımları kıstığı için büyümeyi yavaşlatıyor değildi. Dünkü düşük faiz hatlarında borçlanılarak yapılan yatırımların bugünkü faiz hatlarında karsız ya da zarar eder olması buna eklenmiş, yüksek hatların devam edeceği kuşkusu gelecekteki kar bekleyişlerini azalttığı için geleceğe dönük yatırımlarda olumsuz etkilenmişti. Bu bakımdan büyüme hızının 1980'li yıllarda özellikle ağır dış borçlularda nüfus artış hızının altına düşmesinde ve gelişmekte olan ülkelerin ağırlaşan borçlarının temelinde dış dünyaya yapılan transferlerin yanında bir de iç yatırımları düşüren artan reel faiz sorunu vardı. Alt başlık 2. Dış borç yönetiminin olanaksızlaşması. Bir ülke dış borçlanmaya gittiğinde bunu düzenli biçimde geriye ödeyebilmesi için belli kurallara dikkat etmesi, dünya koşullarının da bu konuda öngörü yapabilmesine olanak vermesi gerekir. Borç yönetimi denilen olay hem reel borç yükünün ağırlaşmasını önlemek hem ülkenin dünya piyasasında kredi güvenilirliğini sürdürmek açısından önemlidir. Borç yönetiminin birinci kuralı ekonomideki merkezi otoritenin Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı ya da Merkez Bankası borçların kesin miktarını, vade dağılımını, kullanıldıkları alanlardaki getirisiyle faiz karşılaştırmasını ve bunların getiri dönemleriyle ödeme dönemlerini bilmesidir. Ve bu bilginin alınan politika önlemleriyle uygulamaya dönüştürülebilmesidir. Dünya olaylarının gelişimi konusunda yapılacak öngörüler ise borç yönetiminde iç olayların değerlendirilmesi kadar önem taşır. İ1. GOÜ'de ne devlet ne de özel kesim yönetiminin çok başarılı olmadığı kimsenin sırrı değildir. Genel yönetimdeki başarısızlık tıpkı fizikteki bileşik kaplar kuramının açıkladığı gibi borç yönetiminde de geçerlidir. Yönetimdeki yetersizlikler göstergelerin oynaklığına eklenince bu dönemde başta borçların kesim miktarı ve bunların vade dağılımının bile bilinmemesi gibi temel bir sorunu ortaya çıkardı. Oysa petrodolarların dolaşıma sokulması baskısı altında gelişmekte olan ülkeler hem dış ticaretlerini hem sermaye girişlerini kolaylaştırma zorunda kaldılar. Bu koşullarda kamu borçlanması yanında özel borçlanmanın da serbest ve yaygın olması bunu daha da karmaşıklaştırdı. Kural olarak kamu borçları ve kamu garantisi taşıyan özel kesim borçlarının merkezi otoriteye bildirilmesi gerekir. Garantisiz, yani devlet garantisi taşımayan özel borçlarda ise böyle bir zorunluluk yoktur. Dolayısıyla çoğu zaman garantisiz özel borçlar bildirilmediği için devlet bunların tutarını da tam bilemiyordu. Buna merkezi otoritenin bilmesi gereken borçlarda muhasebe karışıklıkları, bilgi yanılgıları eklendi. Şaşırtıcı gözüken bu yargıya Arjantin ve Türkiye'nin deneyleri tanıktır. Borç miktarının ve alacaklıların tam olarak saptanması yabancı uzmanların aylarca hesaplar üzerinde çalışmasını gerektiriyordu. İktisat yazınında bir görüş, özel firmaların dış dünyadaki özel ticari kurumlardan aldıkları borçların firmalar arası borç sayılması, ülkenin borcu sayılmaması biçimindedir. Ama özel firmalar ödeyemez duruma düşünce sonunda yine ödeme yolunu bulma sorumluluğu devlete kaldığı için garantisiz ticari borçların bile devletçe hesaplarının tutulması gerekmektedir. Kısacası dış borç yönetimindeki ilk aksama kısmen merkezi otoritenin hesap yetersizlikleri, kısmen garantisiz özel ticari borçlardan ötürü dış borç miktarının tam bilinememesinden kaynaklandı. İ2. İkinci bir kural, alınan borcun ödenme profilinin, ödemesiz dönem ve ödeme vadesinin borçla yapılan yatırımın gelir getirme profiliyle çakışmasıdır. Örneğin, 3 yıl ödemesiz dönemi olan 10 yıl vadeli bir kredi ile yapım artı gelir getirmeye kadar geçen dönemi 10 yılı bulan ve ancak 10 yıl sonra gelir getirmeye başlayan, örneğin bir baraj, bir yatırım finanse edilince burada ödeme sorunu çıkacağı açıktır. Çünkü yatırımın gelir getirmediği sürede borcun ödenmesi gerekir. Gelişmekte olan ülkelerin 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren borçlanmasının tavizsiz ticari kredilere kayması, daha kısa vadeli, ödemesiz dönemi daha kısa ya da olmayan kredilerle dış borçlanmaları demekti. Bu borçlarla uzun vadeli yatırımların finansmanına girişilmesi, borcun ödenme profili ile borcun gelir getirme profili arasında uyumsuzluk yarattı. Borç yönetiminin bu koşula uymaması, ülkenin başta altyapı yatırım gerekleriyle ticari nitelikli dış kredilerin bağdaşmaması, borç sorununu yaratan bir diğer neden oldu. Kredi bulunca sorunu çözülmüş sayan anlayış, gelişmekte olan ülkelerde iyice kısa vadeli kredilerle iyice uzun vadeli yatırımlara girişilmesine yol açmıştı. Borcun toplam tutarını dahi tam bilemeyen yönetimlerin vadeyle pek uğraşmamaları olağan sayılabilir. Nitekim iç borçlanmada da bu sorun yerli bankalara ödenemeyen borç birikiminin artışındaki etkenler arasında yer alır. İ3. Üçüncü sorun reel faiz hattı ile alınan borcun reel getirisinin uyuşması ile ilgilidir. Burada reel faizin ve yatırımın reel getirisinin öngörülebilmesi gerekir. Ne var ki dünya olayları buna olanak vermedi. Sabit faizli borçlarda bile bu reel faizin hesaplanması için ülkenin borcun ödendiği sürede ihracat ve ithalat birim fiyatlarının nasıl değişeceğini öngörebilmesi demekti. Başta ham madde ihracatçısı yoksul ülkelerin genelde her kategori gelişmekte olan ülkelerin bir yandan istikrarsız, öte yandan istikrarsızlık içinde giderek kötüleşen dış ticaret hatlarını öngörmeleri söz konusu olamazdı. Değişken faizli borçlarda ise belirsizlik yaratan iki değişken daha eklendi. Taban nominal faiz hatlarındaki ve spread denilen marjdaki değişme. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren değişken faizli krediler bu bakımdan reel faiz hesaplarının yapılmasını olanaksızlaştırıyordu. Çünkü bu batılı sanayi ülkelerindeki gelişmeleri de öngörebilmek demekti. Batılı finans çevreleri gelişmekte olan ülkeler ve özellikle başlıca gelişmekte olan ülkeleri artan biçimde değişken faizi tavizsiz kredilere yönlendirirken bu olanaksızlığı öngöremediler. Ne genel ülke yönetimi ne borç yönetimi bilgisayara bağlı robotlarca değil de vasat yetenekli ve becerikli, üstelik çok değişim yaşanan bir alanda deneyimsiz kişilerce işleri yürütülen gelişmekte olan ülkelerin bunu öngörmesi hiç beklenemezdi. Öngörü eksikliğini yaratan olayların baş nedeni zengin ülkelerin kendi uygulamaları olduğuna göre bunun doğurduğu sonuçları bütün olumsuzluklarıyla gelişmekte olan ülkelere yüklemek büyük sorumsuzluktu. İ4. Borç yükünün taşınabilir olması için ya reel faiz hatlarının ağırlaşmaması ya da ekonominin bunu karşılayacak oranda bir hızla büyümesi gerekir. Gelişmekte olan ülkeler özellikle 1980'li yıllarda reel faizlerin %20'yi aşacak kadar ağırlaşacağını öngöremedikleri gibi büyümenin duraklamasını da öngöremedi. Bir yandan ülke içinde sıkı para politikası, bir yandan ihracatın duraklaması, bir yandan dışarı transferler gibi büyümeyi durduran etkenler iki anlamda borç yükünü ağırlaştırdı. Yıllık dış borç ödemelerinin taksit artı faiz, ihracat gelirine oranının ve toplam borcun, borç stoku, gayri safi milli hasıla oranının yükselmesi. Dünya olaylarında ve buna tepki olarak uluslararası kredi kurumlarınca başta IMF kendilerine dayatılan politikalarda kolayca öngörülemeyen değişmeler borcun borç yönetiminin gerektirdiği oranların çok üzerine çıkması sonucunu verdi. İ5. Borcun yabancı para bileşimi de borç yönetiminin temel öğesidir. Oysa doların sürekli değer değişimi ve başlıca yabancı paraların birbirleri karşısında büyük değer değişimine uğraması borcun reel yükünü ağırlaştıracak biçimde işledi. 1979 yılında borçlanan bir ülkenin doların 1984'te ulaşacağı çok yüksek değeri ya da 1985 başından sonraki şiddetli değer kaybını öngörüp akıllıca borç yönetimi ve rezerv bileşimi gerçekleştirmesi olanak dışıydı. Yani dünya olaylarının öngörülemez biçimde ve tarihsel değişim eğiliminden çok farklı biçimde seyretmesi borç yönetimini güçleştirme yönünde işledi. Örneğin borç yönetiminde bir temel kural şudur. Eğer bir uluslararası para aşırı değerlenmiş sayılıyorsa bu para üzerinden borçlanmak kazanç sağlar. Çünkü aşırı değerlenmiş para ileriki yıllarda gerçek değerine oturacaktır. Ancak aşırı değerlenmiş paranın ne zaman gerçek değerine ineceğini saptamak pek kolay değildir. Kısacası faizlerin ve para değerlerinin dalgalandığı, büyümenin istikrarsızlaştığı dünya bunalımı yıllarında akılcı borç yönetimi mümkün olamadı. Dünya bunalımının patlak verdiği 1974'ten itibaren gelişmekte olan ülkeler sadece günü kurtarmak baskısı altında borçlanmaya gitti. Daha doğrusu götürüldü. Bundan ötürü de borç erteleme işlemleri olağanüstü boyutlara ulaştı. 1974-1981 döneminde yılda ortalama 2 milyar dolar olan borç erteleme tutarı 1982'de 10 milyar dolar, 1983'te 42 milyar dolar, 1986'da 71.1 milyar dolar düzeyine yükselmişti. Alt başlık 3. Transfer sorunu ve borç ödemeleri. Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı 1974 sonrası dünya bunalımının yoğunlaşmasıyla birlikte transfer sorunu ile karşılaşmaya başladı. Sorun giderek yoğunluk kazandı. 1980'li yıllarda doruğa vardı. Dünya bunalımı içinde sermaye transferinin ekonomik boyutlarına 1. Dünya Savaşı sonundan itibaren Alman savaş tazminatı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı borçlarının ödenmesindeki ekonomik sıkıntılar tanıklık eder. Eğer dışarıdan dayatılan ekonomi politikaları ayrıca bu bağlamda borç yükünü ağırlaştıran nitelikte ise sorunun daha da ağırlaşacağı açıktır. İyi bir. Dünya bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin borç ödemeleri sorunlarına tanık olurken genelde gelişmekte olan ülkeler henüz net borç ödeme durumuna girmemişti. Ancak 1986'da bu ülkelere 86.2 milyar dolar yeni kredi açılırken bunların 60.6 milyar dolar borç ana parasını ödediği net kredi girişinin 25.6 milyara düştüğü görülüyordu. Borç verenlerin rizikosunun artması, yaratılan yeni kaynakların dünyada azalması, başta ABD sanayileşmiş ülkelerin büyük ölçüde rakip olarak fon pazarına girmesi gibi nedenlerle gelişmekte olan ülkelere giden fonlar giderek azalmıştı. Hiç kuşkusuz konu tekil ülke temeline indirgendiğinde tablo ülkeden ülkeye çok farklı görünümdeydi. Ancak 1930'lu yıllarla arada birçok bakımdan var olan benzerliği de vurgulamak gerekir. Bir kere Batı'nın sanayi ülkeleri yaşadıkları durgunluğu önlemek için yeni koruma önlemleri yaratarak ithalatı sınırlıyordu. Oysa gelişmekte olan ülkelerin borç ödemelerinin kolaylaşması bu pazara ihracatın serbestçe yapılabilmesine bağlıydı. Ayrıca faiz hatlarındaki artış, dış ticaret hatlarındaki aleyhe dönüş, büyümenin ve ihracat artışının yavaşlaması gelişmekte olan ülkelerin borç yükünü taşınabilir düzeyin üstüne çıkarmıştı. Başka bir deyişle net kaynak giriş düzeyine bağlı olarak borç ödeyebilmek için gereken cari işlemler bilançosu açığı azalışını ya da fazlasını yaratmayı ve bunun dışarı transferini sağlayacak dış koşullar giderek bunu zorlaştıran nitelikteydi. İkincisi, gelişmekte olan ülkelerin iç ekonomide kaynak yaratması sorunuydu. Daha önceye oranla net dış kaynak girişinin yavaşlaması ya da ülkenin net dış borç öder duruma girmesi, net dış ödeme, ülkenin toplam dış borcunun azalması demektir. Net dış kaynak girişi, transferi, ülkenin toplam brüt dış borçlanması eksi dışarı borç servisine eşittir. İkinci birinciden büyükse dışa net kaynak transferi oluyor demektir. Tabii para kurlarının sürekli değiştiği bir ortamda bunun içinde düzeltme yapılması gerekir. Buna göre toplam dış borcu artarken ülke dışarı net kaynak transferi yapıyor olabilir. Ülkenin tasarruf yatırım dengesinin değişmesini gerektirir. Ülkeye net dış kaynak girişi artarken cari işlemler bilançosu açığı büyür. Telafi edici politikalar uygulanamıyor olduğu varsayılmıştır. Bir yandan da ülke tüketimi kısıp tasarrufu yükseltme gereği olmaksızın yatırımı artırır, büyüme hızlanır. Bu uyumu kolay bir süreçtir. Nitekim veriler 1970'li yıllarda çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerin aldıkları borçları yatırımı artırmak için kullandıklarını, tüketim artışında israf etmediklerini gösteriyor. Uyumu güç olan, ülkenin net dış borç ödeme durumudur. Çünkü bu durumda tüketimi kısıp yatırımı azaltıp iç tasarrufları yatırımın üzerine çıkacak, cari işlemler bilançosu fazlası yaratacaktır. Net dış borç ödeme olmazsa, sadece net dış kaynak girişi azalsa bile tüketim ve tasarruf yatırım dengesi yine değişir. Ülke daha büyük net dış kaynak girişi olan duruma göre daha fazla iç tasarruf yaratmak ve veya daha az iç yatırım yapmak durumunda kalır. Öyle ki buna tekabül eden cari işlemler bilançosu fazlası ya da dış açık azalışı yaratabilsin. Uyumu güç olan süreç budur. Özellikle bir dünya bunalımı gelişmekte olan ülkelerde de iç bunalım yaratmışsa. Çünkü reel gelirin kişi başına düşmeye, işsizliğin yoğunlaşmaya girdiği bir süreçte tasarrufun artırılması, zaten büyük kitle için fizyolojik yaşam sınırında olan tüketimin kısılması ve veya yatırımın düşürülmesi demektir. Bu da büyümenin duraklaması ve işsizliğin artması anlamına gelir. Bu dönemde oysa 3-5 yıl öncesinde net dış kaynak girişi artışının yarattığı sürdürülemez rahatlığa alışan toplum, bu kez bu rahatlığın bedelini ödemek, hem de borç ağırlaştırıcı etkenlerden ötürü çok daha yüksek bir bedel ödemek durumunda kaldı. 1985 yılında gelişmekte olan ülkelere net dış kaynak girişi yaklaşık sıfırlanmıştı. Toplam borç artışı 52.5 milyar, toplam faiz ödemesi 57 milyar dolardı. Aynı büyüklükler 1986'da sırasıyla 26.3 milyar ve 64 milyar dolardı. Yani dışarıya 38 milyar dolara yakın net kaynak transferi gerçekleştirmişlerdi. Bu açıklamada kur değişmelerinin etkisi içerilmemiştir. Bu transfer, dış ticaret hatleri kötüleşmesi, reel faiz artışları gibi piyasa ekonomisi aracılığıyla yapılan dışarıya transfere ekleniyordu. İ2. Gelişmekte olan ülkelerin borç ödemeleri öncesindeki dönemde bol kredi girişinin yatırım ve gelir artışı yarattığı bir gerçektir. Dolayısıyla da gelişmekte olan ülkelerin artan gelirden borçları ödeyebilecekleri söylenebilirdi. Ancak burada üzerinde durulması gereken birkaç nokta vardır. Birincisi, fiyat sistemi değinilen yollardan özellikle 1980'li yıllarda bu ülkelerden zengin ülkelere doğru kaynak transferine yol açmıştı. Bundan ötürü alınan borçlar hiç olmazsa kısmen ülke içinde gelir artırıcı yatırımlara değil, dış dünyaya transferleri gerçekleştirmeye gitmişti. İkincisi, incelenen nedenlerle ödenecek borç yükü ağırlaşmasının önceki dönemde alınan kredinin yarattığı gelir artışının ödeyebileceği yükün ötesine geçmesiydi. Üçüncüsü, reel faiz hatlarındaki artışın ve dış ticaret hatlarındaki aleyhe gidişin, borç alındığı zaman karlı gözüken yatırımları fiyat göstergeleri değişince zarar eder duruma dönüştürmesi, yani borcun ödenmesini sağlayacak kaynağı kurutmasıydı. Serbest piyasa öğretisi, rekabet koşullarında serbest piyasanın optimal kaynak dağılımını tam belirlilik koşulları altında gerçekleştireceğini savunur. Oysa serbest piyasa ekonomisinin temel göstergesi olan fiyatlar, büyük konjonktür dönüşlerinde öngörülmesi olanaksız değişmeler geçirebilir. Bu değişmeler de kaynak dağılımı bozukluğunun temel nedeni olur. Örneğin 1975 yılında negatif reel faizle dolar üzerinden alınan dış borçla yapılan karlı bir yatırım, 1983'te pozitif ve iyice yüksek reel faiz hattinde mark karşısında %50 değer kazanmış bir dolar değerine göre iyice zarar eden bir yatırım oluyordu. Serbest piyasa mantığına göre bu tasfiye edilmesi gereken bir faaliyettir. Bu faaliyet tasfiye edilirse bu yatırımda kullanılan kredi nasıl ödenir? Gelişmekte olan ülkelerin dış borç ödeyemez duruma düşmesinde bu dönemde uluslararası serbest piyasanın bütün öngörüleri ve hesapları alt üst eden zigzaklarının rolü çok büyüktü. Bu fiyat zigzaklarının kaynağı gelişmekte olan ülkelerin kendileri değil, dünya ekonomisinin büyük dönüşümleriydi. İşin en şaşırtıcı yanı bu ülkeleri batıran dış dünyadaki serbest piyasa ekonomisinin kaprisli değişimleri olduğu halde kurtuluşun burada aranmasıydı. Bu aynı kimyasal maddenin hem zehir hem de panzehir olduğunu kabul etmek gibi bir yaklaşımdı.